Ayrım 8.
Beni kurtarmaya kimse gelmezdi. Cesedimi günlerce şu koltukta ölü olarak oturduğumu düşündüm. Burnumu tıkadım. Fakat bir düzen kurmadan, plan yaparak uğraşmadan ölmeyi sağlamak kolayıma geldi. Hava gazının bile kokusu vardı. Açlık grevinde uzun bir direniş vardı. İntihar gibi kısa ve romantik bir tepki değildi. Bakkala 2 gündür, kaç gün olduğunu tam bilemiyorum, kapıyı açmıyorum gene. Bu münasebetsiz herif gene kim bilir nereye gitti desin bakalım. Param yokken seni çağıramıyordum, şimdi de kovuyorum. Haydi bakalım. Ben aydın bir kişiyim cahil herif, sen ne anlarsın? Öfkeyle dolaştım evin içinde. Aslında öfkem de zayıflıyordu. Bugün kapıyı açtım. Bana gaz getir dedim. Ne ekmek ne yumurta, gaz, anlıyor musun? Evi yakmaya karar vermiştim. Kendimi yakma konusunda henüz bir kararım yoktu. Sallanıyordum, sakalım uzamıştı. Münasebetsiz bir kılığım vardı. Evi yakmaya ne zaman karar verdim? Kafam bulanık, bilmiyorum. Sonu ne olabilir? Evet, yanmış bir evde oturmama izin vermezler. Bunu düşünmüş müydüm? Her şeye karşı olduğumu gösteren bir hareket, ateşli bir tepki. Ha ha, gülemiyordum. Bir şişe gaz getirdi aptal. Bir şişe neye yarar ki? Ne iş için istediğinizi söylemediniz de. İnsan biraz şüphelenir benden, salak herif. Kimse kimseyle ilgilenmiyor ki. Elbisenizi temizleyecekseniz tüp içinde çok iyi macunlar var. Lekenin etrafında halka da yapmıyor. Sersem. Ayrıca o dediğini kravatımda denemiştim bir kere. Hiç de dediğin gibi olmuyor. Dolandırıcılar. Bahçedeki otları filan yakacağım. Ne bileyim işte. Onlar bu mevsimde kurudur. Bir kibrit çakmak yeter. Bir türlü öğrenemedik şu tabiatı. Bu yüzden ölüp gidiyoruz işte. Yüzüne öyle bir baktım ki, peki efendim dedi ve gitti. Bir teneke gazla döndü. Bu kadar da dememiştim. Neyse, daha iyi. Önce tenekeyi eşyanın üstüne olduğu gibi boşaltmayı düşündüm. Hayır, belki tutuşmaz. Mutfaktaki bütün gazete kağıtlarını çıkardım. Oraya buraya sermeye başladım. Artık düzenli olmanın yararı yoktu. Her işi geliş güzel yapıyordum. Gaz tenekesini çok kötü bir biçimde açtım. Gazın bir kısmı üstüme döküldü. Sonra gazete kağıtlarının üstüne gittikçe büyüyen lekeler meydana getirerek her yeri ıslattım. Nedense kitapların üstüne gaz dökmek içimden gelmedi. İşte gizli mezhep, gaz ve gazete. Gazetelerdeki gaz, gizli mezhebi bir kibritle tutuşturacak. Gazeteler gizli mezheple tutuşacak. Bütün gazeteler gizli mezhebin ateşiyle yanacak. Gazlı gizli mezhebin gazeteleri cız diye efendim. Bütün haberler, sayınların fotoğrafları, gazetemize özel demeç verenler, okuyucu mektupları, çok zengin oldukları için 4 sütunda 5 kere ölen merhumlar, sınırı geçerek ilerleyen askerler, güzellik kraliçelerinin uzun bacakları, artık yeter baş makaleleri, devrilen kamyonlar, kaçarken yakalandılar, pazar gününden itibaren sütunlarımızdalar, bir esrar şebekesi yakalandılar, bir gizli mezhebin mensupları. Anlamadım. Bir gizli mezhebin mensupları ayin yaparken yakalandı. Demek başka gizli mezhepler de var. Dün gece şehir dışında bir evde ayin yapan yabancı uyruklu 14 kişi komşuların ihbarı üzerine yakalanmıştır. Soruşturma sırasında kendilerine Ubor Metenga adını arkası 7. sayfa 8. sütunda sayfayı karartan gaz lekesine bakıyordum. 7. sayfa yoktu, yırtmıştım. Bir yere atmıştım, bulamadım. Gazetelerin ortasına oturdum. Üzüldüm mü, sevindim mi hatırlamıyorum. Yalnız öylece kaldığımı, gaz kokusunun genzimi yaktığını hatırlıyorum. Kağıtlara tekmeler attığımı ve bir şeyler mırıldandığımı hatırlıyorum. Sonra her şeyi olduğu gibi bıraktım. Sonra gaz kokan elbisemi değiştirdim ve kendimi sokağa attım. Sonra yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm. Sonra başımın dönmesinden açlığımı hatırladım. Sonra bir meyhaneye girdim. Sonra yavaş yavaş yedim yemeği. Sonra biraz yedikten sonra yavaş yavaş içmeye başladım. Sonra bütün tedbirlerime rağmen kustum. Sonra gene ayılmadım. Kaldırıma oturdum. Nedir bu başımıza gelenler dedim. Bir sözüyle ne demek istediğimi bilmiyordum. Herhalde kendimi çok yalnız hissettiğim için biz dedim. Sonra ayılınca bunu hatırladım. Biz eve dönmeyelim artık dedim. Bir otele gittim, yattım. Sonra 2 gün eve uğramadım. Hayal kırıklığına uğramıştım. Gizli mezhepte beklediğim gibi çıkmamıştı. Ertesi gün içmeye devam ettim. İyice sarhoş oldum, mahzunlaştım fakat sıkıntım geçti. Sokaklarda boynu bükük dolaştım. Meyhanelerde bazı insanlarla tanıştım. Mahzun ve bulanık düşüncelere daldım. Çıkmayacaktık şu evden dedim. O haberi hiç görmemiş gibi yapacaktık. İşte bu ülkedeki korkunç olayların, fırtınalı serüvenlerin kaderi. Her şey sonunda gevşiyor ve zavallı bir zabıta haberi olup çıkıyor. Nerede eski romantiklik dedim. Nerede eski şövalyeler? Hiç çıkmamalıydın. Hep evde kalmalıydın. Programını da yapmıştın. Düzenini de kurmuştun. Otursaydın oturduğun yerde, çalışmalarını sürdürseydin, belki bir iki şey verirdin insanlarına, ülkene yararın dokunurdu. Bu gizli mezhep de çok boş çıkmıştı. Yabancı kökenli olduğu halde ülkenin şartlarına uymuştu. Oysa aydınlara, benim gibi ne yapacağını bilmeyenlere bir ışık tutabilirdi. Onları sarsıp yerinden kaldırabilirdi. Benim de bir ülküm olurdu. Tehdit zoruyla filan ben de ülkücü olurdum. İşte gene nereye gideceğimi bilmez bir durumda sokaklarda sürtüyorum. Evde korkuyla beklerken ya da korkuyu beklerken geçen zamanın ne de olsa bir önemi vardı, bir geleceği vardı. Üstelik bu arada tehdit mektubunu almadan önceki zamanlarım da değer kazanmıştı. Bende bir özellik bulmuşlardı ki beni seçmişlerdi. İşte neler olduklarını şimdi kesin olarak söyleyemeyeceğim bu özelliklerimi de yaşanmamış zamanlarda kazanmıştım. Şimdi artık her şeyi kaybetmiştim. Bir yanlışlık olmuştu belki. Bu ülkede her şey çığırından çıkıyordu. Her şey çözülüp, gevşeyip, dağılıp gidiyordu. Bir keresinde de bir kızı sever gibi olmuştum. Bu kız bana söylemişti. Her şey gibi aşk da soluklaşır demişti. Kendi de soluk benizli, zayıf bir şeydi, dediği gibi olmuştu. Aşk da soluklaşmıştı. Artık ne sevgi kalmıştı, ne ülkü, ne de itici, gizli mezhep. Hepsi tutuklanmıştı. Eve kapanmalıydı insan. Bir daha hiç çıkmamalıydı. Gerçekten çıkmamalıydı. Çok yoruldum diye söylendim. Bir ağacın gövdesine yaslanıp dolaşacak, evden çıkacak gücüm kalmadı. Evlensem iyi olacak. Ertesi gün tanıdıkları dolaşmaya başladım. Hepsinin bir listesini yapmıştım. Bu gizli mezhep beni ne de olsa düzenli davranışlara alıştırmıştı. Her ziyaretten sonra listede ait olduğu yere kırmızı tükenmez kalemle bir ok işareti koyuyordum. Nerelerdesin diyenler çıktı ama esaslı bir şekilde merak eden de pek yoktu. Yazıhaneme de bir mektup bile gelmemişti. Bir iki reklam kağıdı atmışlardı kapının altından o kadar. Kapıcı da tahmin ettiğim gibi hiç toz almamıştı. Ben biraz söylenince anlaşılmaz bir homurtuyla her zamanki gibi bir şeyler geveledi ağzında. Perdeleri açtım, sonra hemen kapadım ve yazıhaneden çıktım. Akşam üzeri de bu dünyada kalan son akrabama, dayı amca teyze oğlu gibi birine gittim. Yılda bir görürlerdi yüzümü. Onun için durumumun farkında değillerdi. Çoktandır evden çıkmıyordum amca. Her zaman içimde bir şüphe vardı. Acaba ona dayı mı demeliydim? Çalışıyordum, bir eser hazırlıyordum. Beni pek sevmezlerdi. Fakat cahil oldukları için korkuyla karışık bir saygı beslerlerdi bana. Sözlerimi hiç anlamazlardı. Fakat gene de başlarını sallarlardı durmadan. Ben de ayaklarımı uzatır, üstünlüğümün verdiği gururla rahat ederdim bu evde. Yıllardır da rahat etmek istemediğim için çok seyrek uğruyordum onlara. Anlamadan suratıma baktılar. Fakat sen ticaret yapıyorsun, eser hazırlamak da nereden çıktı demediler. Ben de bu rahatlık içinde daha çok saçmaladım. Gizli mezhepten bile söz ettim. Onlara her şey anlatılabilirdi. Teyzem üzülür gibi oldu biraz. Belki de ona hala demeliydim. Seni üzmediler ya evladım. Bugünlerde gençlik çok serseri olmuş. Komşu Rifat Bey'in oğlu da evden kaçtı. Teyzeme son aylardaki ruhsal durumumdan da bahsettim pişirdiği kahveyi içerken. Başını salladı. Sonra bir sözümün arasında gene yalnız mı yaşıyorsun dedi. Başımı önüme eğdim. Ben galiba evlenmek istiyorum teyze dedim. Acaba bana göre bir şeyler bulunabilir miydi? Neden bulunmasın? Her zaman yorgun erkekler için, kendine göre bir tane bulamayanlar için eli yüzü düzgün bir şeyler bulunabilirdi. Bazı kızlar hanım hanımcık evlerinde oturup böyle kısmetler beklerlerdi. Bu sırada ellerinde daima bir bez parçası, çeyizlerini hazırlarlardı. Her gün yeni bir yemek yapmasını öğrenirlerdi ve pencerenin kenarına oturup kırmızı ya da soluk yanaklarını cama dayayarak o bilinmeyen, o tanımlanamayan, o nasıl olursa olsun gelecek kocalarını beklerlerdi. Evin erkeklerine hizmet ederek gelecekteki kocaları için talim yaparlardı. Babalarına paltolarını giydirirken alttan ceketlerinin eteklerini çekerek düzeltirlerdi. Babaları da onlara "Aferin kızım" derlerdi. "Kocan rahat edecek." "İşte böyle bir şey istiyorum teyzeciğim." Sonra birden hatırlamış gibi yaptım. "Biliyorsunuz son aylarda bana bir bankadan büyük bir ikramiye çıktı. Çok büyük. Zengin oldum şimdi. Ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Geç saatte çıktım oradan. Gece yatısına kalmam için ısrar ettiler. Yok dedim, eve gitmeliyim. Çoktandır uğramadım. Sonra alışkanlığımı kaybederim." Bu sözdeki inceliği de anlamadılar. Bir taksiye atladım dönerken. Öyle ya, param vardı. Evin önü kalabalıktı. Karanlıktı, ışıklar yanıp sönüyordu. Şoföre "Dur bakalım" dedim. "Dur bakalım, gene ne oldu?" Bahçede polisler, polis olduğu anlaşılan siviller ve yüzlerinde durumları hemen belli olan yetkililer vardı. Kendimi tanıttım. Genç ve heyecanlı bir polis atıldı. "Efendim, eviniz" dedi. Evin duvarlarına çevrilen bir projektöre doğru baktım. Yıkılmıştı. Evim yıkılmıştı. Heyecanlı polis devam ediyordu. Yandaki kazıya gene başlamışlar. Toprak kayması. "Eve girmek istiyorum" dedim. "İçeri girmek istiyorum." Sesime yetkili bir hava gelmişti. Bana sadece iyiliğim için engel olmak istediler. Bir vatandaş gibi davranmadılar. Onları bir yana ittim. Kalaslar, tuğlalar ve tozun arasından elimde lüks lambası ilerledim. Üst üste devrilmiş kitaplıklarımı, tuğlaların parçaladığı abajurlarımı, tavanın çökerttiği koltuklarımı gördüm. Düzeltmiş olduğum masa ve dolap gözlerini, albümü, dosyaları göremedim bile. Kurduğum bütün düzen gizli mezheple birlikte yıkılmıştı. Ağlayacaktım neredeyse. Fakat ağlamadım. Yanımda beni daha fazla duygulandırabilecek kimse yoktu çünkü. Yatağımda tanımadığım bir beton tuğla kireç yığını yatıyordu. Toz toprak içinde çıktım dışarı. Genç polis yaklaştı. "Evi her tarafından aydınlatıyoruz efendim. Fakat karanlıkta yine de her tarafa hakim olamayız. Değerli eşyalarınızı alsaydınız." Yüzüne baktım. "Hiçbir şeyin değeri yok artık" dedim. "Evliliğin bile. Yorgunsunuz" dedi. "Bir sandalye, bir bardak su istemedim." Üzgün ve duygulu bir yetkili gibi yavaş yavaş bahçeden çıktım. Amcama ya da dayıma döndüm. "Evim yıkıldı" dedim. "Bu gece sizde kalabilir miyim?" Günlerdir teyzemde ya da halamda kalıyorum. Bütün bunların kendime güvenemediğim için başıma geldiğini düşünüyordum. Mutlak yalnızlığın düzeni de yaramadı bana. Yıllardır özlediğim sessizlik de yıkıldı gitti. Tam gizli mezhebin korkusu bittiği sırada düzenim bozuldu. Evime bir daha uğramadım. Kitapları ve sağlam kalan bazı eşyayı çıkarmışlar. Bir depoya koydurdum onları. Gidip görmedim. Kafamdaki düzen de eşyaya bağlıymış demek. Hiçbir şey düşünemiyorum. Kafamda belirleyemediğim bazı şeylere kızıyorum sadece. Bir at veremediğim kişiye söylenip duruyorum. Bana bunu yapmalarına engel olsaydın, bunu bana yapmasaydın, neden sen de onlarla birlik oldun? Benimle neden uğraşıyorsunuz? Benden ne istiyorsunuz? Neden her şeyi tam istemediğim sırada veriyorsunuz bana? Neden bu kadar bekletiyorsunuz? Neden bir şeyi elde etmenin anlamı kalmayıncaya kadar onu vermemekte inat ediyorsunuz? Mektubun başka bir anlamı var diyordu içimde bir ses. Sevmediğim bir ses. Başkalarına değilse bile hiç olmazsa sana bir şey demek istiyordu. Belki de anladığın dile başka türlü çevrilebilirdi. Başkalarına da yazılmış mıydı acaba? Yıkılan evimin soruşturmasıyla ilgili olarak emniyette ifademi aldıkları sırada birden gizli mezhebi de sormak geldi aklıma. Soruşturma gizli yapılıyormuş. Bu ülkede her şey gizliydi aslında. Fakat herkes her şeyi öğreniyordu. Ben de bir tanıdığın aracılığıyla 2 gün kadar uğraştıktan sonra bir masanın karşısında buldum kendimi. Odada 1-2 kişi daha vardı. "Bu beyler de sizin gibi mektup almışlar" dedi yetkili kişi. Yalnız Ubor Metenga kelimesini anlayabilmişler gazetelerdeki havadisi görünce. Anlasalardı, ben nasıl anladım? Yaptığım hareketin anlamsızlığını sezdim. Bir şey söylemeden ayrıldım. Ben odadan çıkarken adamlardan biri, belki de bir propaganda broşürüydü efendim, diyordu. Hepimize aynı kelimeleri yazdıklarına göre. İnşallah dedim içimden. Bir piyango numarası filan da vardır mektubun içinde. Yakında son model bir otomobil düşer başınıza. Her şeye yeniden başlamak artık bana çok zor geldiği için evlenmeye kesin olarak karar verdim. Evlenme uykusuna yatmış bir iki genç kız uyandırıldı bu nedenle. Henüz uyku sersemliği üzerine atamadığından olacak, ilk tanıştığım kızla ilişki kurulamadı. Fakat ikincisinde durumu ben kavradım ve evdekilere karar verdiğimi bildirdim. Aile içinde yapılan nişan törenindeki kalabalıktan anladığıma göre bir sürü akrabam olacaktı. Sonra ikimiz baş başa yemekler filan yedik. Bu arada başka çiftlerin de baş başa yemek yediklerini fark ettim ilk defa. Ben de artık yemekten sonra kızı evin kapısına kadar götürüp öpenlerden biri olmuştum. Fakat benim davranışlarımda yürümeyen bir şey vardı. Yalnız olduğum gecelerde baş başa yemek yiyen çiftlerden bir ikisini izledim. Evet, onlar başkaydı. Belki onlar düzgün bir yaşantının tabii bir sonucu olarak birbirlerini bulmuşlardı. Belki sevgi diye bir şey vardı ortada. Birbirlerine bakışlarından, yolda yürüyüşlerinden, ayrılışlarından bunu seziyordum. Öfkeleniyordum. Onlar yapınca başka oluyordu. Belki de yemek yerken bizi gördükleri zaman içlerinden gülüyorlar, alay ediyorlardı. Herkese gülünç oluyordum. Kötülüğü, fakirliği, gizli mezhebi ve yalnızlığı bilmedikleri için, başlarına geleceklerden habersiz oldukları için içlerinden geldiği gibi davranıyorlardı. Onları kıskanıyordum. Onların da başına bir şey gelmeliydi. Onların başına da ben bir şey getirmeliydim. Hırsımdan yerimde duramıyordum. İşte beni zaten bu öfke mahvetmişti. Gizli mezhep değil. Onlar da bu dünyanın nasıl olduğunu öğrensinler istedim. Odama kapanıp günlerce onlara uygun bir kötülük düşündüm. Sonra aklıma gelmesi gereken ilk kötülüğü yaptım. Onlara tehdit mektupları yazmaya başladım. Umor Metenga tehdit mektupları. Evde sabahlara kadar oturup bir şeyler karaladığımı gören teyzem çok üzülüyordu. Benden korktuğu için de sadece kahve pişirmekle yetiniyordu. Onlara çok ağır sözler yazmalıydım. Onlara dünyanın kaç bucak olduğunu göstermeliydim. Fakat bu Allah'ın belası Ubor dilini de bilmiyordum ki. Sadece bana yazılan kelimeleri öğrenmiştim. Sonunda çaresizlikten bana gönderilen mektubun aynını yolladım onlara. Bazı kelimeleri de unutmuştum bu sırada sanıyorum. Garsonlardan ya da kapıcılardan bahşiş vererek kim olduklarını öğrendiğim bazı mutlu çiftlerin adreslerine mektupları gönderdim. Sonra günlerce evden çıkmadım. Beklemekten sıkıldığım için sonunda bir gece nişanlımla bir baş başa yemeğine daha çıkmaya karar verdim. Lokantada yalnız olacaktım artık. Alaycı bakışlardan kurtulacaktım. Onların evlerine kapanmış, korkuyla titreyen bir durumda olduklarını düşünerek biraz rahatladım. Gizli mezhebin de yakalandığını duymamışlardı muhakkak. Fakat her zaman olduğu gibi daha önce kafamda çok kurduğum için bu hayalim de gerçekleşmedi. Onları lokantada baş başa bulduk. Ne yemek istedim, ne içmek, ne de baş başa olmak. Hemen bir kötülük yapmak istedim onlara çaresizlik içinde. Yapamadım. Yemek yemedim. Hastalandığımı söyleyerek nişanlımı bir arabaya bindirip gönderdim. Sevgi değil de seçme yoluyla kız aldığım için böyle kolaylıklarım vardı. Lokantanın kapısında soğukta bekledim onları. Tanınmamak için paltomun yakasını kaldırdım. Birbirlerine sokularak evlerine döndüler. Onları kapıya kadar izledim. Onlara bir kötülük yapamayınca kendime yapmak istedim. Her zaman olduğu gibi. Onlara vicdan azabı verecek bir kötülük, geriye dönülmesi mümkün olmayan bir kötülük yapmak istedim kendime. En yakın karakolu aradım. Nöbetçi komiseri görmek istiyorum. Baş döndürücü bir hızla hareket ediyordum. Sonunda benim başım döndü. Başkomiserin karşısındaki sandalyeye yığıldım. Birbirine bileklerinden iple bağlanmış iki zavallı hırsızdan başka kimse yoktu odada. Biz yapmadık komiser bey, diyorlardı. Ben yaptım. Kendimi ihbar etmek istiyorum komiser bey. Buyurun efendim, sizi dinliyorum. Daha beni dinlemeye başlamamıştı. Anlatamadım galiba. Kendimi ihbar etmek istiyorum. Belirli kişilere tehdit mektupları yazdığımı itiraf etmek istiyorum. Daktilo makinesine kopyalı iki kağıt taktı. Siz anlatın durumu, ben yazayım efendim. Neden beni dinlemeye başlamamıştı? Tehdit mektupları yazdım efendim. Dedim ki, Morde ratesten esurtinga serk, teslarom portok tiz ugor. Anlamadım efendim. Ne dediniz, ne dediniz? Kimseden korkum yoktu. Açıkça tekrarladım. Mordo retesten esurtinga serk, teslarom portok tiz ugor anleter ferdozist norgung, ubor metenga. Bir mektup gönderilmedi. Pek muhterem efendim, sizi ilk gördüğüm andan itibaren o kadar sevdim ki size bir mektup yazmadan, bütün olup bitenleri anlatmadan edemedim. Bu samimiyetimi bir saygısızlık olarak kabul etmemenizi dilerim. Aslında size olan saygım o kadar büyük ki ilk defa karşılaştığımız zaman içinde birlikte bulunduğumuz çevreden edindiğim izlenime göre eskimiş bir dil ve modası geçmiş bir anlatımla size derdimi anlatmayı yersiz buldum ve hemen bir sözlük bularak bu satırları yazarken yanımdan eksik etmemeyi, sizi sıkmadan size seslenmeyi kendime bir görev saydım. Gerçekte büyük bir yaş farkımız yok. Ben de okuyup yazmış bir kişi sayılırım. Ne var ki insanlar arasındaki fark böyle basit ölçülerle değerlendirilemez. Bunu biliyorum. Karmaşık duygular ve iyi kullanamadığım bir dilin zorlukları içindeyim. Beni bağışlayın. Elbette o uzun boylu, gözlüklü ve gülmediği halde hep gülüyormuş gibi görünen arkadaşınızın dediği gibi insanına göre davranmasını bilen anlayışınıza sığınabilirim. Hayır, buna isyan ediyorum, özür dilerim. Bana öyle geliyor ki sizin gibi gerçekten saygıdeğer bir kişi bu kadarıyla yetinmez. Aslında birlikte olduğumuz sırada biraz içkili olduğum için tekrar özür dilerim. Kendimi sizin yanınıza öyle yerlere koydum ki. Fakat önemli olan benim kendimi aşma. Anlıyorsunuz, devam edemiyorum. Tanıdığım bir terzi. Şurasını daha baştan belirtmeliyim ki size içten gelen duygularımla yazmaya öylesine kararlıyım ki bu mektubu hiç silmeden ve düzeltmeden sonuna kadar götüreceğim. Fakat ilk satırlarda bile silmek istediğim, izin verin de hiç olmazsa bu cümleyi yarıda bırakayım. Evet, tanıdığım sarhoş bir terzi vardı. Palavracının biriydi. Hatta bana çok bol gelen bir elbise dikmişti. O zamanlar çok gençtim ve bu, tabii tanımadığınız için nereden bileceksiniz? Münasız babam sanki ikimiz de aynı yaştaymışız gibi beni zorla kendi terzisine götürdü. Sadece dikiş parasını verdi diye bu aşağılık elbiseye katlanmak zorunda kalmıştım. Üstelik bu terzi size yazılan bu mektupta bulunmaya elbette hiç hakkı yok biliyorum. Prova sırasında da içiyordu. Sanki bira içki değilmiş gibi teklifsiz bir şekilde şişeyi ağzına dikiyordu. Biraz içkiliyim, kusura bakma derdi bana. Ben de bu adamdan ve yıllarca giymek zorunda kaldığım bol elbisemden dolayı bu içkili sözünden nefret ederim. Kendi durumumu anlatırken içkiliden daha iyi bir kelime seçmiş olmayı isterdim. Fakat daha önce de belirttiğim gibi size olduğum gibi görünecek kadar saygı duyduğum için hiç düzeltmeden yazıyorum. İnsan hayatında bir kişiye olsun yalan söylememeli değil mi efendim? Bu alçak terzi bir keresinde biraz içki almıştım gibi aşağılık ve dilimize yabancı gelen bu herifin hayalini kafamdan bir türlü atamadığım için çok özür dilerim. Aslında bu gibi talihsiz rastlantıların içinde uzun süre kaldım.